Ayrım 11. Malta sürgünleri. Bilal N. Şimşir. Sayfa 162. Mısır'dan Malta'ya. İngilizler, Türkler için Malta'dan başka iki sürgün yeri daha düşünmüşlerdir. Hindistan ve Mısır. Her iki yerde Malta'dan önce denenmiştir. 7 Şubat 1919 günü Bağdat'ta siyasal entrikaların elebaşları olduğu gerekçesiyle 12 Türk yakalanır. Musul'dan geldikleri eski Türk görevlileri oldukları ve içlerinde birçok ittihatçının bulunduğu belirtilen bu 12 kişi Bağdat'tan Bombay'a sürülür. Çarçabuk verilen bu karar Bombay'da tepkiyle karşılanır. Hindistan zaten kaynaşmaktadır. Türk sürgünleri konusu Hindistan halkının İngiliz aleyhtarlığını kabartmaya başlar. İngilizler Irak'ı yatıştırmak isterlerken Hindistan'ı kışkırtmış, yağmurdan sakınırken doluya tutulmuş olduklarını anlarlar. Hindistan Genel Valiliği kaygılı telgraflar çeker. Türk sürgünlerinin Hindistan'dan uzaklaştırılmalarını ister. Önce bunların Bombay'dan Kahire'ye yollanmaları düşünülür. Buna da karar verilemez. Sonunda Türkiye'ye geri gönderilirler. Hindistan bir daha Türkler için sürgün yeri olarak kullanılmaz. FO 371-4172 25005. Mısır ise daha uzunca bir süre Türklere sürgün yeri olur. Buraya Hicaz'dan ve Türkiye'den bazı sürgünler yollanır. Ocak 1919'da Medine kahramanı Fahrettin Türkkan Paşa teslim alınır ve Hicaz'dan Mısır'a sürülür. Biraz rahatsız olduğu için doktoru, yaveri ve birkaç emireriyle birlikte Mısır'a giderler. Paşa, Nil kıyısında bir kışlada sürgün yaşamı geçirir. Hindistan'dakine benzer olaylar Mısır'da da görülür ama daha dar ölçüde. Mısır halkı da uyanmaya başlamıştır. İngilizlere karşı gösteriler için bahaneler arar. Medine kahramanı üniformasıyla sokakta görülünce Mısırlılar "Yaşa Fahrettin Paşa" diye gösteriler yaparlar. Gösterilerin artmaya yüz tutması üzerine İngilizler paşaya sivil giyinmesini, üniformasını çıkarmasını söylerler. Tutsak paşa, "Ben harbiyeden beri üniformamı çıkarmadım," der. Direnir. Ondan sonra bir daha Nil kışlasından dışarı çıkmaz. Bir ara kaçırılacağı yolunda bir haber alırsa da bu bir sonuç vermez. Fahrettin Paşa 7 ay kadar Mısır'da kalır. Feykan Demir, Peygamberin Gölgesinde Son Türkler, sayfa 244-245. Yine Ocak 1919'da Türkiye'den Mısır'a iki kişi sürülür. Bunlar Diyarbakır mebusları Feyzi ve Zülfü Beylerdir. 1908'den başlayarak her dönemde mebus seçilen, Cumhuriyet döneminde bir ara Bayındırlık Bakanlığı yapan Feyzi Bey'le arkadaşı aslında Türkiye'den yurt dışına sürülenlerin öncüleridirler. Yalnız Malta'ya değil de önce Mısır'a sürülmüşlerdir. İngilizler daha 1919 Ocak ayında bu iki mebusun tutuklanmasını istemişlerdir. Bu konuda İstanbul hükümetine başvurmuşlardır. Ermeni kırımından ve propaganda yapmaktan sanık olarak gösterilirler. Yakalandıktan sonra Mısır'da Seyit Beşer kampında tutukluk alırlar. Mareşal Allenby bir zamanlar pek keskin görünür. Başka Türk tanıkları gibi bu iki politikacıyı da İngiliz Harp Divanı'nda yargılatmayı düşünür. Ama karar verilemez. Yetki sorunu vardır, kolay çözülemez. Hukuk açısından bu iki mebus savaş tutsağı değillerdir çünkü mütareke döneminde tutuklanmışlardır. Üstelik İngilizlerin henüz resmen işgal etmedikleri İstanbul'da yakalanmışlardır. İşgal edilmemiş bir yerde tutuklanan Türklerin İngiliz askeri mahkemelerince yargılanması konusunda İngilizler kararsızdır. Savaş suçlusu olarak da bunların nasıl yargılanacakları bilinemez. Bu konuda son kararı barış konferansının vereceği düşünülür ve bu iki kişi yargılanmadan Mısır'da sürgün kalırlar. İlk sürgün kafilesi Malta'ya vardıktan bir gün sonra 23 Temmuz 1919 günü Feyzi ve Zülfü Beyler de Mısır'dan aynı adaya sürülürler. Bu yer değiştirmeye gerek duyulduğu pek anlaşılamadı. İngiliz belgelerinde bu konuda kesin bir bilgiye de rastlanmadı. Malta'nın Mısır'dan daha güven altında olduğu kuşkusuzdur. Sürgünlerin adadan kaçırılmaları olasılığı daha azdır. Bunun dışında Malta'nın tam bir toplama kampı yapılmak istendiği sezilmektedir. Mısır'da, Limni'de, Batum'da bulunan Türk tutsaklarının daha sonraki aylarda hep Malta'ya toplandığı görülmektedir. Bütün sürgünleri bir yere toplamak, bir elden yönetmek daha pratik olsa gerektir. Nedeni ne olursa olsun, dağınık ve perakende sürgünler hep Malta'ya gönderilir. Diyarbakır mebuslarından 5 gün sonra 4 kişi daha Malta'ya sürülür. 5 Ağustos 1919 günü de 5 kişilik Fahrettin Türkkan Paşa grubu Mısır'dan Malta'ya yollanır. Bu 11 kişinin Malta'daki sürgün numaraları, adları ve adaya varış günleri şöyledir. 2742 Zülfü Bey, Diyarbakır mebusu, sürülme nedeni Ermeni kırımı, sürülme tarihi 23.07.1919. 2743 Feyzi Bey, Diyarbakır mebusu, sürülme nedeni Ermeni kırımı, sürülme tarihi 23.07.1919. 1919. 2744 Sarafoğlu Michel, Osmanlı ordusunda teğmen ve tercüman, sürülme nedeni belli değil, sürülme tarihi 28.7.1919, az sonra serbest bırakılır. 2745 Tahir Bey, yüzbaşı, sürülme nedeni belli değil, sürülme tarihi 28.7.1919. 2746 İzzet Basri, Diyarbakır Askerlik Dairesi'nde katip, sürülme nedeni zorbalık, sürülme tarihi 28.7.1919. 2747 Mehmet Hilmi Bey, emekli yüzbaşı, sürülme nedeni belli değil, sürülme tarihi 28.7.1919. 2748 Abdullah Murgan, çavuş, sürülme nedeni belli değil, sürülme tarihi 5.8.1919. 2749 Mehmet Abed Er, sürülme nedeni belli değil, sürülme tarihi 5.8.1919. 2750 Mustafa Sıtkı, onbaşı, sürülme nedeni belli değil, sürülme tarihi 5.8.1919. 2751 Şevket Ziya Bey, süvari teğmeni, Fahrettin Paşa'nın yaveri, sürülme nedeni belli değil, sürülme tarihi 5.8.1919. 2752 Fahrettin Paşa, tümgeneral, sürülme nedeni Ermeni Kırımı, sürülme tarihi 5.8.1919. FO 371-371, 163-1689, De Robeck'ten Körzner Rapor, İstanbul, 6-12-1919, No 2279, R1315-D. FO 371-6504 ve CP 3269, War Office'ten İngiliz Kabinesi'ne Memorandum, Londra 29-8-1921. Bu 11 kişilik listenin içinde bir Rum tercüman vardır. Malta'ya sürülür ama çabucak serbest bırakılır. Son 5 kişiye Fahrettin Paşa grubu denebilir. Hepsi aynı zamanda Mısır'dan Malta'ya yollanmışlardır. 10 kişinin içinde en fazla Malta'da tutulan Feyzi ve Zülfü Beylerle Fahrettin Paşa olacaktır. Her üçü de İngilizlerce Ermeni Kırım'ından sorumlu tutulmaktadır. 1908'lerden beri İstanbul'da mebusluk yapan kişilerle Medine'de savaşan bir komutanın da Ermenilik suçu ile lekelenmeleri anlaşılır şey değildir. İngilizlerin cezalandırmak istedikleri her Türk'e hazır kaftan gibi bu suçu yakıştırıverdikleri görülmektedir. 28 Mayıs 1919 günü İstanbul'dan alınıp götürülen ve yolda Limni Adası'na bırakılan 1. sınıf 12 kişilik sürgün grubu da 21 Eylül günü Mondros'tan Malta'ya sürülür. Böylece o güne kadar dağınık yerlerde bulunan bütün Türk sürgünleri bir yere toplanmış olur. Sürülenlerin sayısı toplam 91 kişiye ulaşır. Tutuklananların ve sürgün kafilelerinin arkası henüz kesilmemiştir. Ama araya bir duraklama dönemi girecektir. Anadolu'da önemli gelişmeler olmuştur ve bu gelişmeler İngilizleri biraz duraklatır. Atatürk'ün bir zaferi. Sivas Kongresi, Malta sürgünleri bakımından da bir dönüm noktası olmuştur. 1919 yılının Ocak ayında başlayan Damat Ferit Paşa hükümeti sırasında amansız bir insan avı biçimine dönüşen tutuklamalar, kovalamalar Sivas Kongresi üzerine birdenbire yavaşlar. Bu kongreden sonra İngilizlerin de hızı kesilir, sürgünler durdurulur, 9 aydan beri Türkiye ilk kez biraz soluk alır. İzmir'in işgalinden sonra Atatürk'ün Anadolu'da başlattığı milli hareket akılları durduracak bir hızla gelişmiştir. İngilizler Sevr Barış Anlaşması koşulları açıklanınca Türkiye'de bazı patlamalar olabileceğini hep düşünmüşlerdi ama bunun dar ölçüde dağınık kalacağını, çabucak söndürülebileceğini sanmışlardı. Bütün yurt ölçüsünde böylesine hızlı bir örgütlenmeyi, bir ulusal kurtuluş hareketini pek akıllarına getirmemişlerdi. Damat Ferit Paşa ise milli hareketin şaşırtıcı gelişmesi karşısında paniğe kapılmıştır. Sivas Kongresi'nin toplanacağını haber alan Ferit Paşa, kongreyi bastırıp dağıtmak, Mustafa Kemal Paşa'yı ve yakın arkadaşlarını yakalatmak gibi bir işe kalkışır. Ali Galip'i kongre üstüne salar ama silah hep geri teper. Ali Galip saldırısını önledikten sonra Atatürk karşı saldırıya geçer. Saldırılacak hedef olarak yalnız Ferit Paşa hükümetini seçtik ve bu işte padişahın parmağı olduğunu bilmezlikten geldik. Ferit Paşa hükümetinin gerçekleri bildirmeyerek padişahı aldatmakta olduğu tezini tuttuk, der. Hedefi böylece seçtikten sonra Atatürk bir telgraf meydan savaşı verir. Amaç Ferit Paşa hükümetini devirmektir. 11 Eylül 1919 günü padişaha çekilmek üzere bir tel yazısı hazırlanır. Ferit Paşa hükümetinin hainliği sarayın yüzüne çarpılır. Bu hain hükümetin yerine adaletli bir hükümet kuruluncaya kadar İstanbul hükümetiyle bütün haberleşmenin kesileceği bildirilir ve kesilir. Anadolu artık Sivas'a bağlıdır. Sivas Kongresi Temsilciler Kurulu Anadolu'da fiili bir hükümet durumuna gelir. Mütarekenin başından beri müttefiklerin karşısında yalnız İstanbul hükümeti vardı. ve bu hükümet birçok alanda işbirlikçiydi. Müttefikler artık Anadolu'daki fiili hükümeti de hesaba katmak zorundadırlar. Bunu kavrarlar. Sivas Kongresi'nin üzerinden bir hafta bile geçmeden 17 Eylül 1919 günü İngiliz Yüksek Komiseri Robek, Mustafa Kemal Paşa'nın başlattığı hareketin Anadolu'da bağımsız bir cumhuriyet kurulmasına yöneldiğini Lord Curzon'a teller. Bilal Nevşimşir, İngiliz belgelerinde Atatürk cilt 1 sayfa 104. 4 gün sonra da Yüksek Komiser Londra'ya şunları yazar. Birkaç ay öncesine kıyasla bugün bu ülkede hüküm süren elverişsiz genel koşullar nedeniyle sürgün ve Kırım olaylarına karışmış kimselerin tutuklanmalarını Türk hükümetine söylemekten sakınmaya karar verdim. Türk cezaevlerindeki tutukluları Malta'ya, Mondros'a sürmeyi de hiç değilse şimdilik durdurdum. F.O. 371-4174, 156-721 de Robek'ten Curzon'a yazı, İstanbul 21-9-1919, No. 1721, R. 1315 ve 17-11-1919, No. 2151, R. 1315. İngilizler şimdilik tutum değiştirmişlerdir. İstanbul hükümetine kara listeler vermekten sakınırlar. Cezaevlerini basıp insan kaçıramazlar. Haydarpaşa istasyonunda ordu komutanlarını tutuklayamazlar. İnsanları sorgusuz Malta'ya, Mısır'a, Mondros'a süremezler. Büyük bir çekingenlik, pısırıklık göze çarpar. Birkaç ay öncesine oranla çok şey değişmiştir Türkiye'de. Daha doğrusu yeni bir Türkiye belirmiştir ufukta. İngilizler bekle gör düşüncesiyle şimdilik gerilemişlerdir. Bu Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ün İngilizlere karşı ilk zaferidir denilebilir. Ferit Paşa hükümeti biraz daha dirinir. Anadolu'ya asker göndermeye, bir iç savaş açmaya yeltenir. 28 Eylül günü İngiliz Yüksek Komiserine danışır. Kemalistlerin üzerine asker göndermek için izin ister. İngilizler Ferit Paşa'dan daha akıllıdırlar. Anadolu'da olup bitenleri görmüşlerdir. Son olarak İstanbul hükümetinin Anadolu'da güvendiği kalelerin de birer birer düştüğüne tanık olmuşlardır. Mustafa Kemal'e bağlanmaktan yan çizen Ankara, Kastamonu, Konya ve Trabzon valileri hiçbir direniş gösterememişlerdir. Bunların en dişlisi Konya valisi de soluk soluğa İstanbul'a kaçmıştır. Ferit Paşa'nın güvendiği dağlara kar yağmıştır. Şimdi Anadolu'ya karşı İstanbul'dan asker yollamak İngilizlere pek sakıncalı gözükür. Bu askerlerin hemen Mustafa Kemal'in yanına geçeceklerini, Kemalistlerin gücüne yeni güç katacaklarını düşünürler. Sadrazamın çılgınca önerisi reddedilir. Ferit Paşa sıkıştırıldıkça sıkışmıştır. Otoritesi artık İstanbul il sınırlarının ötesine pek geçmez. Anadolu İstanbul'dan kopmuştur. İnisiyatif artık Sivas'tadır. Sonunda 2 Ekim 1919 günü Ferit Paşa hükümeti devrilir. Bu da Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul'a karşı ilk zaferidir. Telgraf savaşı ile kazanılmıştır. Ferit Paşa'nın yerine Ali Rıza Paşa hükümeti geçer. Yeni hükümet İstanbul'la Anadolu arasında atılmış köprüleri onarma, buzları eritme ve biraz da milli hareketi gevşetme yolunu tutar. Atatürk kazandığı zaferi ucuza harcamak, hele milli hareketi gevşetmek niyetinde değildir. Sivas Kongresi Temsilciler Kurulu'nu İstanbul'a da onaylatmak, tanıtmak amacını güder. Yeni kabinenin Bahriye Nazırı Salih Paşa ile yaptığı görüşmeler bu amaca yöneliktir. Salih Paşa Amasya'ya kadar gelir ve 20-22 Ekim 1919 günleri orada Atatürk'le görüşür. Amasya protokolleri imzalanır. Gizli sayılıp imzalanmayan bir de dördüncü protokol vardır. Malta sürgünleri konusuyla ilgilidir. Atatürk büyük nutkunda bu protokolün metnini verir. Parçaları şöyledir. 1. Kimi komutanların askerlikten kovulması ve bir kısım subayların askeri mahkemeye verilmesiyle ilgili olarak çıkan padişah buyruklarıyla başka buyrukların düzeltilmesi. 2. Malta'ya sürülmüş olanların ilgili mahkemelerimizde yargılanmak üzere İstanbul'a getirilmeleri yoluna gidilmesi. 3. Zulüm yapmış Ermenilerin de mahkemeye verilmesi, millet meclisine bırakılacaktır. Atatürk Söylev TDK Yayınları Ankara 1966 cilt 1 sayfa 180. Atatürk ilk kez Malta sürgünleri konusuna eğiliyor. Yeni sürgünler yapılmamasının değil, daha önce Malta'ya sürülmüş olanların geri getirilmesini istiyor. Bunların suçlu ya da suçsuz olduklarını tartışmıyor. Suçlu olsalar bile Türk mahkemelerince yargılanmaları gerektiğini söylüyor. Türk, Türkiye'deki suçundan dolayı Türk mahkemesinde yargılanır. Egemenlik ilkesidir bu. Atatürk, Sivas Kongresi'nden hemen sonra açıkladığı bu görüşünden bir daha hiç şaşmaz. İleride Malta sürgünlerini kurtarma işine girişildiği zaman da egemenlik ilkesinden zerrece ödün vermez, bir tek sürgünü bile İngilizlerin elinde bırakmaz. Burada önemli olan Atatürk'ün görüşünün şimdiden ortaya atılmış olmasıdır.
Bunu noktalamak gerek. Tutuklu subaylarla Ermenilere de değinilmiş olması ilginçtir. 9 aydır İngilizler bir Türk savaş suçluları edebiyatıdır. Tutturmuş giderler. Atatürk bunu tersine çevirmek ister. Batum'da ve İstanbul'da askeri mahkemelere verilmiş Türk subaylarını kurtarma amacını güder. Bunlar, müttefiklerin anladığı biçimdeki mütareke uygulanmasına direnmiş komutanlardır. Suçlu sayılamazlar. Ermeni konusuna gelince, İngilizler Ermeni sürgününü ve kırımını ileri sürerek Türk ulusunu lekelemek, birçok Türk görevlisini cezalandırmak yolunu tutmuşlardır. Tek yanlı bir gidiştir bu. Atatürk, Türkiye zulüm yapmış Ermenilerin de yargılanmalarını, kısacası İngiliz politikasını ters yüz etmek istemektedir. İstanbul'daki İngiliz makamları, Türkiye'de milli hareketin böylesine gelişmesinden kaygılıdırlar. Damat Ferit Paşa'nın devrilmesinden sonra kaygıları daha da artmıştır. 4 Ekim'de Mr. Hoyler, Mustafa Kemal yüzünden İngilizlerin Türkiye'de gittikçe çamura battıklarını söyler. Bilal Nevşimşir, İngiliz belgelerinde Atatürk, 1 sayfa 124. 10 Ekim'de Amiral de Robek, Mustafa Kemal dişlerini gösterince İngiliz aslanının prestijinin sarsıldığını yazar. Sayfa 141. Kemalistlerin Ferit Paşa hükümetinin kimi üyelerini tutuklatmak istediklerini bildirir. Sayfa 145-147. 28 Ekim'de Yüksek Komiser Anadolu'ya ve hatta Trakya'ya yayılan milliyetçi hareket karşısında merkezi hükümetin İstanbul Belediye Meclisi derecesine düştüğünü yazar. Sayfa 182. 16 Kasım'da ise de Robek, Mustafa Kemal'in genel af ilan ettirmek, Malta sürgünlerini geri getirtmek istediğini Londra'ya bildirir. Sayfa 211. Ertesi gün İngiliz Yüksek Komiseri Londra'ya şunları rapor eder. Şimdiki hükümet bize umduğumuzdan ziyade iyi niyet gösterdi ama milli hareket teşkilatçılarının insafına öylesine bağlıdır ki Hristiyanlara saldırılardan sanık herhangi bir Türk'ü tutuklatmak istemeyi yersiz bulurum. Hatta bu sanıklar açıktan açığa İstanbul'da yaşasalar bile. Yalnız bu kadar da değil. Suçluların Türk cezaevlerinde tutulabilecekleri bile kuşkuludur. Şimdiye kadar suçlular kimi beraat, kimi hastalık nedeniyle birer ikişer salıverildiler ya da sözde hapisten kaçtılar. Hükümet şimdi de bütün suçluların salıverilmesi isteğiyle karşı karşıya kalabilir. Böyle bir istek karşısında hükümet, Mustafa Kemal Partisi ile ilişkileri büsbütün kesmektense İtilaf Devletleri'ne nahoş görünmeyi göze alabilir. Hatta Mustafa Kemal Partisi'nin hükümetle müzakerelerinde ileri sürdüğü isteklerinden birinin de Malta'daki sürgünlerin hükümetçe geri istenmesi olduğunu öğrendim. Durumu şöyle özetleyeceğim. A. Mütarekenin uzaması sonucu, Müdafaa-i Milli Hareketi'nin gelişmesi yüzünden Türk hükümeti müttefiklerin önerilerini dinlemeye ve yerine getirmeye pek eğilimli değildir. Bu nedenle yeni tutuklamalara gidilmesini artık önermiyorum. B. Aynı nedenlerden dolayı zaten hiçbir zaman etkili olamamış ve başkanıyla üyeleri durmadan değiştirilmiş olan Türk Harp Divanı her zamandan daha ziyade bir göz boyama halini almıştır. C. Mahpusların İstanbul cezaevinde tutulacakları kuşkuludur ve müttefik askeri makamları da yeteri kadar muhafız veremeyeceklerini bildiriyorlar. Öte yandan daha fazla tutukluyu sürgüne göndermeyi de siyasi bakımdan uygun görmüyorum. F.O. 371-4174, 156.721, De Robek Dan Kurzner Rapor, İstanbul 17.11.1919, No. 2151-R.1315. Bu rapor Londra'ya ulaşınca İngiliz dışişleri yetkililerinin epeyce canları sıkıldı. Yapılan yorumlardan anlaşıldığına göre İngiltere, Sevr Anlaşması'na suçluların teslimi ile ilgili maddeler koyduracak ve İstanbul'da tutuklu bulunanların müttefiklere teslim edilmelerini isteyecekti. Oysa Yüksek Komiser suçluların salıverileceklerini söylüyor ve o günkü koşullar altında bunları önceden Malta'ya süremeyeceğini de ekliyordu. Gerçekten İstanbul'daki tutuklular Malta'ya sürülemezse ve azar azar salıverilirse ileride Sevr Anlaşması'na göre Türkiye'den istenecek suçlu bulunamayacaktı. İngiliz dışişleri yetkililerinden Mr. Edmonds Yüksek Komiserliğe de içerledi. Zamanında Yüksek Komiserliğin tatminkar suçlu listesi hazırlamadığını ileri sürdü. W.S. Edmonds'ın 2.12.1919 günlü notu. Türkiye'deki gelişmelerin İngilizlerin istedikleri gibi gitmemesi, Londra'nın canını sıkmış olmakla birlikte o gün için yapılacak fazla bir şey de görülemedi. Yalnız İstanbul'daki Yüksek Komiser'e kısa bir talimat verildi. Hiç değilse İngiliz vatandaşlarına karşı suç işlemiş olanların serbest bırakılmalarına müsaade edilmemesi istendi. Curzon'dan de Robek'e şifretel, Londra 5.12.1919, No. 1836. Anlaşıldığına göre İngiltere, Ermeni sürgününden ve öteki siyasal suçlardan sanık olarak yakalattıkları kişilerin sarılıvermesinde o sıralarda ses çıkaramayacaktı. İstanbul hükümeti isteseydi Bekir Ağabeylüğünü boşaltabilirdi. İngiltere'den ciddi bir tepki gelmeyecekti. Mustafa Kemal Paşa İngiltere'yi geriletmişti. İnsan avını, sürgünleri durdurmuştu. Ama Ali Rıza Paşa hükümeti Atatürk'ün bu zaferini Türk'ün yararına kullanma yürekliliğini ya da isteğini pek gösteremedi. Ferit Paşa hükümeti zamanında keyfi olarak tutuklanmış kişiler için bir çeşit genel af ilan edilebilirdi. O gün için İngilizler buna ses çıkaramayacaklardı. İstanbul hükümeti bunu yapmadı. Ali Rıza Paşa hükümeti de Amiral de Robic'in deyimiyle İngiltere'ye karşı umulandan ziyade iyi niyet gösterdi. Ali Rıza Paşa kabinesi Malta sürgünlerini kurtarmak için de hiçbir girişimde bulunmamıştır. Son meclise tuzak. 21-22 Ekim 1919 günleri imzalanan Amasya protokolleri ile bir işbirliği dönemi başlamış, İstanbul'la Anadolu arasındaki kavga kesilmiş görünür. İstanbul'daki hükümetle Anadolu'daki temsilciler kurulu heyet temsilciye zoraki bir işbirliğine girişirler. Bu dönemin en önemli olayı son Osmanlı Meclisi'nin toplanmasıdır. Meclisin nerede toplanacağı önemli bir sorun olmuştur. Malta sürgünleri konusuyla da doğrudan doğruya ilgilidir. Atatürk daha Erzurum'dayken meclisin artık Anadolu'da toplanması gerektiğini söylemiştir. Yakın tarihimiz cilt 3 sayfa 181. İngilizlerin erişebilecekleri bir yerde meclisin iş göremeyeceği Kars Şurası örneğiyle anlaşılmıştı. İngilizler Kars Şurası meclisini dağıtmışlar ve üyelerini Malta'ya sürmüşlerdi. Osmanlı meclisi İstanbul'da toplanınca çabucak dağıtılabilir ve mebuslar yakalanıp sürülebilirdi. Herhalde İngiliz namlularının gölgesinde parlamento görev yapamazdı, görevini sürdüremezdi. Böyle olağanüstü durumlarda parlamentoların başkentten uzakta toplandıkları da görülen şeylerdendi. 1870 savaşında Fransız parlamentosunun Paris yerine Bordeaux'da, son Alman parlamentosunun da Berlin'de değil Weimar'da toplanması gibi. Osmanlı meclisi de İstanbul yerine bir Anadolu şehrinde toplanabilirdi. Amasya görüşmelerinde Atatürk, meclisin Anadolu'da toplanması görüşünü İstanbul hükümeti temsilcisi Salih Paşa'ya da kabul ettirmişti. Yalnız Salih Paşa bunu kendisi adına kabul etmiş, hükümet adına bir yükümlülük altına girmemişti. 22 Ekim günü imzalanan ikinci protokolde barış kararına kadar Milli Meclis'in geçici olarak bir Anadolu ilinde toplanmasının uygun görüldüğü belirtiliyordu. Mahmut Goloğlu, Sivas Kongresi, Ankara 1969, sayfa 187. Ne var ki Ali Rıza Paşa hükümeti meclisin İstanbul dışında toplanmasına yanaşmamıştı. Bu konuda Anadolu ile İstanbul arasındaki tartışmaları Atatürk Büyük Nutkunda şöyle anlatır. Baylar, Salih Paşa'nın İstanbul'a dönüşü üzerine Millet Meclisi'nin toplantı yeri konusunda hükümetle aramızda tartışma başladı. Ancak baylar, bu konudaki yazışma ve tartışmalar yalnız hükümet ve Cemal Paşa, Mersinli ile aramızda yapılmakla kalmıyor. Bütün yurdun ve özellikle İstanbul'daki örgütlerimizin bu konuyla ilgili görüşünü almak gerekiyordu. İstanbul'daki örgütlerimizin düşüncelerini öğrenmek için 13 Ekim 1919 günü çektiğimiz ilk televerdikleri 20 Ekim günkü karşılıkta milletvekillerinin İstanbul'da toplanmalarında bir sakınca ve tehlike olmadığı, itilaf devletlerinin herhangi bir davranışlarının uygarlık dünyasına karşı kötü etki yapabileceği bildirildikten sonra bizim barış yapılıncaya kadar İstanbul'a ayak basmamaklığımız ve milletvekili olmamaklığımız öğütleniyordu. İstanbul'daki örgüt merkezimizden Kara Vasıf Bey'in gizli ve Şevki Bey'in açık imzasıyla aldığımız 30 Ekim 1919 günlü kapalı telde Millet Meclisi'nin kesin olarak İstanbul'da toplanması zorunludur. Yalnız siz İstanbul'a gelmemelisiniz. Sadrazam Paşa meclisin İstanbul'da vicdan rahatlığıyla kararlar alabileceğine yabancılardan söz alarak güvence verdi. Ama yalnız sizin için güvence olamayacağından milletvekili olursanız izinli olarak ya da milletvekili olmayarak daha yüksek ve gönüllerin sevgilisi kalmanız uygun olur deniliyordu. İstanbul'daki örgütümüze uzun düşünce ve yorumları kapsayan karşılıklar verdik. Bu karşılıklarda başlıca milletvekillerinin İstanbul'da toplanmaları büsbütün tehlikeli ve sakıncalıdır dedik ve açıkladık. Cemal Paşa aracılığıyla hükümete bildirdiğimiz görüşleri özetledik. Bizim için düşünülen tehlikenin bütün milletvekilleri içinde olduğunu tanıtlamaya çalıştık. İlle bizim seyirci durumunda kalmamız isteniyorsa gerekçesiyle bildirilmesini istedik. Yalnız Kara Vasıf Bey'e çekilen telde toplantı yeri üzerinde akla gelebilecek tehlike ve sakıncaları bir daha saydıktan sonra asıl şaşılacak nokta bize adları belli 3 kişiye güven vermeye gücü yetmeyen hükümetin öteki milletvekillerini nasıl koruyabileceği işidir. Bizde yavaş yavaş yer etmeye başlayan düşünce ve inanç ne yazık ki yabancıların değil belki onlardan daha çok şimdiki hükümetin üyeleriyle başka kimselerden bazılarının bizi sakıncalı görmekte olmalarıdır dedik. Baylar, bu yazışmalardan ve bu yazışmalarda ileri sürülen düşüncelerden kolaylıkla anlaşılmaktaydı ki bizim İstanbul'daki örgütümüzün başında bulunanlar hükümet üyelerinin şunun bunun ileri sürdüğü düşünceler karşısında güçsüz kalmışlardı ve artık onların sözcüsü olmaktan başka bir iş yapmıyorlardı. Kara Vasıf Bey yine de bu işle ilgili olarak gönderdiği 19 Kasım 1919 günlü kapalı telinde uzun düşünceleriyle desteklediği yargısını ve mantığını şu cümlelerle özetliyordu. Ulusal kuvvetlerle düşünce birliğinde olan meclis, padişaha karşı düşmanlığını ilan ederse Anadolu kimin arkasından gider? Ulusal kuvvetlere mi uysun? Meclisi Anadolu'da toplamak düşüncesinden vazgeçmek yurt borcudur. Atatürk Söylev, TDK yayını Ankara 1966, cilt 1, sayfa 193-197. Atatürk, bir yandan İstanbul'un ileri gelenleriyle yazışmalar yaparken, bir yandan da kamuoyunu yoklar. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, merkez kurullarından gelen karşılıklar, fikirlerin dağınık olduğunu ortaya koyar. Bir görüş Millet Meclisi'nin İstanbul dışında toplanmasını uygun görür, ikinci görüş özellikle Trakya, İstanbul yakınında toplanmasını ister. Üçüncü bir görüş İstanbul'da toplanmasını gerekli görür, dördüncü görüş ise hükümet uygun görürse İstanbul dışında toplanabileceği yolundadır. Atatürk, İstanbul hükümetinin ve onun yardakçılarının kamuoyunu ne denli ayrılığa ve karışıklığa uğratmış oldukları, ulusun gösterdiği bu görüş ayrılıklarından kolaylıkla anlaşılır, der. Sayfa 198. 5 Kasım günü Atatürk, Harbiye Nazırı Cemal Paşa'ya toplantı yeri üzerindeki görüşte hükümetin direnmesinin yerinde olup olmadığını zaman ve olaylar tanıtlayacaktır diye yazar. Sayfa 205. 16 Kasım günü de Atatürk başta bu konuyu görüşmek üzere komutanları Sivas'a çağırır. Kazım Karabekir Paşa Erzurum'dan, Ali Fuat Paşa Ankara'dan, 3. Ordu Komutanı Selahattin Bey Sivas'tan ve 12. Kolordu Kurmay Başkanı Şemsettin Bey Konya'dan gelip toplantıya katılırlar. Temsil heyet üyeleriyle birlikte konu uzun boylu tartışılır. Kazım Karabekir Paşa meclisin İstanbul'da toplanmasını savunur. Komutanlar arasında yalnız Ali Fuat Paşa, Cebesoy meclisin Anadolu'da toplanmasından yana görülür. Atatürk azınlıkta kalır. Sonunda 29 Kasım günü oy birliğiyle şu karar alınır. Millet Meclisi'nin İstanbul'da toplanmasında sakıncalar ve tehlikeler olduğu halde toplantının İstanbul dışında yapılmasını hükümet uygun bulmadığı için ve yurdu sarsıntıya uğratmaktan çekinerek İstanbul'da toplanma zorunluluğu kabul edildi. Ancak aşağıdaki tedbirlerin alınması gerektiği kararlaştırıldı. Sayfa 198. Düşünülen tedbirler arasında İstanbul'a gidecek milletvekillerini aydınlatmak, mecliste güçlü bir müdafaa-i hukuk grubu kurmak, cemiyetin örgütlerini yayıp güçlendirmek, örgüte bağlı kalacakları yolunda yüksek memurlardan söz almak noktaları bulunmaktadır. İstanbul'a gidecek milletvekillerini aydınlatmak amacıyla kaleme alınan talimatta şöyle denilmektedir. İstanbul'un İtilaf devletlerinin ve özellikle İngiliz kara kuvvetlerinin elinde ve deniz kuvvetlerince kuşatılmış olduğunu biliyorsunuz. Hükümetin İstanbul'da ne yazık ki bağımsız olmadığını açıkça söylemek zorunluluğu vardır. Bu nedenlerden dolayı Millet Meclisi'nin toplantı yeri üzerinde tartışmak gibi bir sorun ortaya çıkmış bulunuyor. Millet Meclisi İstanbul'da toplanırsa milletvekillerinin yapacakları yurt ödevi göz önüne getirilince tehlikelerle karşılaşmalarından doğrusu korkulur. Gerçekten ülke bütünlüğümüzün ve bağımsızlığımızın korunmasını kesinlikle isteyip savunacak olan Millet Meclisi'nin dağıtılması ve üyelerinin tutuklanması ya da sürgün edilmesi umulmaz bir iş değildir. Kars'ta toplanan Ulusal İslam Şurası'na İngilizlerin yaptıkları gibi. Sayfa 199-200. Son Osmanlı Meclisi göz göre göre tuzağa gitmektedir. İstanbul dışında toplanmasının sakıncaları yok değildi ama İstanbul'da toplanmakla meclisin İngiliz tuzağına düşeceği, milletvekillerinin Malta'ya sürülecekleri hemen hemen kesinlikle belliydi. Atatürk bunu çok önceden görmüş, anlatmaya çalışmıştı. Ben, Millet Meclisi'nin İstanbul'da saldırıya uğrayacağını, dağıtılacağını kesin olarak bekliyordum, der. Sayfa 262. Ama Atatürk'ün en yakın arkadaşları bile bu gerçeği kavramakta, ona destek olmakta kararsızlık göstermişlerdir. Bu kararsızlıkta İstanbul'un payı büyük olmuştur. O sıralar Ali Rıza Paşa kabinesinin iş başında bulunması fikirleri büsbütün karıştırmıştır. Görünüşteki yumuşama birçok kişinin fikirlerini saptırmıştır. Meclisin İstanbul'da toplanması daha güçlü savunulmuştur. Hatta hükümet Atatürk'ün kurduğu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin artık gereksiz olduğu fikrini bile yaymış ve cemiyetin temsil heyetini dağıtmayı bile düşünmüştür. Atatürk iç ve dış düşmanlarla işbirliği yapanlar Ali Rıza Paşa hükümeti zamanında Ferit Paşa zamanındakinden çok daha başarı sağlamaya başlamıştı derken acı bir gerçeği dile getirir. Sayfa 205. Bu arada İngilizler pusuda beklerler. Yumuşama havası içinde olaylar onların istediği yönde gelişmektedir. Fazla karışmaya pek gerek duymazlar. Yumuşamış görünürler. Ferit Paşa zamanındaki gibi aşırı saldırgan davranmazlar. Tutuklamaları, sürgünleri durdurmuşlardır. İstanbul basını Mustafa Kemal Paşa'dan yana yayınlar yapar. İngilizler buna pek ses çıkarmazlar. Kemalistlerin ortaya çıkmalarını beklerler. Bir de Anadolu'dan seçilip kendi ayaklarıyla İstanbul'a gelecek Kemalist milletvekillerinin yollarını gözlerler. Bunları tek tek Anadolu içlerinde kovalamak yerine topluca İstanbul'da ele geçirmek İngilizler için bulunmaz bir fırsattır. Bu fırsatı İngilizlere hazırlayanlar padişah hükümetinin yanı sıra hala aymazlıktan kurtulamamış sözde millicilerdir. Ağlar örülmüş, tuzak kurulmuştur. 1919 yılının son günlerinde milletvekilleri İstanbul'da toplanmaya başlarlar. Kimileri birer fedaidir, yakalanıp sürüleceklerini bile bile İstanbul'a giderler. Kimi milletvekilleri ise hala aymazdır. Meclise dokunulmayacağını sanırlar. 11. ayrımın sonu, sayfa 178.